Ayrım 31, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 375. 23. Bölüm, 23 Kasım akşamı. August yine kasılıp kalmıştı, artık cevap veremiyordu, rakamlar çok büyümüştü. Kalemini almak yerine ellerini yumruk yapıp öyle bir sıktı ki eklemleri bembeyaz oldu. Sonra başını masaya vurdu. Lisbeth teselli etmeye çalıştı, en azından kendine zarar vermesini engellemeye. Neler olduğunu anlamamıştı, aklı kriptolu dosyadaydı. Bu yoldan giderek de onu kıramayacağını anladı, şaşırmadı da. Süper bilgisayarların başaramadığını August nasıl başaracaktı? Şimdiye kadar yaptıkları yeterince hayranlık uyandırıcı değil miydi? Aptalca hayallere kapılmıştı işte, yine de hayal kırıklığına uğramıştı. Dışarı çıktı, ıssız ağaç ve çalılarla kaplı doğaya baktı. Keskin yamacın aşağısındaki kumsal ve tahta dans pisti karla kaplıydı. Yazın güzel günlerinde herhalde insan kaynıyordu bu kumsal. Şimdi incin top oynuyordu. Tekneler kıyıya çekilmişti. Tek bir ruh bile yoktu. Denizin karşı tarafındaki evlerin hepsi de karanlıktı. Sert bir rüzgar esti. Lisbeth buradan hoşlanmıştı. En azından Kasım sonunda iyi bir sığınaktı. Tabii bir takım dezavantajları da vardı. Biri ziyarete gelecek olursa motor sesini duymayabilirdi. Karanlıktan faydalanarak gizlice eve yaklaşabilirlerdi. Yine de bu gece uyuyacaktı, buna ihtiyacı vardı. Kurşun yarası hala sızlıyordu. Belki de aslında hiç inanmadığı bir şeyin olmamasından bu kadar etkilenme nedeni buydu. Ama tekrar içeri girdiğinde başka bir şeyi daha fark etti. Normalde Lisbeth ne havaya aldırır ne de çevresinde olup bitenlere diye devam etti Holger Palmgren. Bakışları önemsiz bulduğu şeyleri kesip atar. Ama bu defa Lundgatan ve Skinner Wick Parkı'nda güneşin parladığını söylemişti. Çocukların kahkaha sesleri geliyormuş. Pencerenin arka tarafında mutlu insanlar varmış. Belki de söylemek istediği buydu. Çelişkiye dikkat çekmek istemişti. Normal insanlar dondurma yer, uçurtma uçurur ve top oynarlarken odalarına kapatılan Camilla ile Lisbeth, babalarının annelerine nasıl dayak attığını, nasıl tecavüz ettiğini duyuyorlarmış. Sanırım Lisbeth'in Zalachenko'ya ciddi bir darbe indirmesinden hemen önceydi. Olayların düzenini şaşırıyorum. Bir sürü böyle tecavüz yaşanmış, hepsi de aynı şekilde tekrarlanıyormuş. Zala öğleden sonraları ya da akşamları sarhoş gelirmiş. Bazen Camilla'nın saçını okşar, böylesi güzel bir kızı nasıl böyle iğrenç bir kardeşi olur dermiş. Sonra kızları odalarına kapatır, mutfağa oturur, içmeye devam edermiş. Sek vodka içermiş. Çok kez ilk başta sessizce oturur, ağzını şapırdatarak aç bir hayvan gibi yemek yermiş. Arkasından küçük orospum, bugün nasıl bakalım gibi bir şeyler mırıldanırmış. Neredeyse aşk dolu bir sesle söylermiş bunu. Sonra Agneta bir yanlış yaparmış. Daha doğrusu Zalachenko yanlış yaptığına karar verir, ilk tokat atılırmış. Bu ilk tokadı kural olarak şöyle bir şey izlermiş. Küçük orospumun uysal olacağını düşünmüştüm bugün. Kadını yatak odasına sürükler, tokatlamaya devam edermiş. Bir süre sonra tokadın yerini yumruklar alırmış. Lisbeth sesleri duyarmış. Nasıl vurduğunu, neresine vurduğunu ayırt edebilirmiş seslerden. Kendi bedeninde hissedermiş her bir darbeyi. Tekmelere gelirmiş sıra. Zala tekmeler duvarlara vururmuş kadını. Fahişe, kaltak, orospu diye bağırarak kendi kendini kızıştırırmış. Kadının acı çekmesinden tahrik oluyormuş. Kadının her tarafı morarıp kan içinde kaldığında da tecavüz edermiş. İğrenç şeyler bağırarak boşaldıktan sonra bir süre susarmış. Agneta'nın boğuk iç çekmeleri ve adamın ağır solumaları duyulurmuş yalnızca. Kalkıp mutfağa geçer, içmeye devam edermiş. Homurdanır, küfürler eder, yere tükürürmüş. Bazen Camilla ile Lisbeth'in odasının kapısını açıp başını uzatarak "Anneniz uysallaştı" dermiş. Sonra da dış kapıyı gürültüyle kapatarak çekip gidermiş. Genellikle böyle olurmuş. Ama o gün bambaşka bir şey olmuş.
Ne?
Kızların odaları çok küçükmüş. Ne kadar isteseler de birbirlerinden fazla uzaklaşamazlarmış. Yataklar birbirine çok yakınmış. aşağılamalar ve tecavüzler gırla giderken yataklarında karşı karşıya uzanırlarmış. Çok ender bir şey der, göz göze gelmekten kaçınırlarmış. O gün Lisbeth pencereden Lunda Gatan'a bakıyormuş. Yazı ve çocukları bu nedenle anlatmıştı sanırım. Bir ara kız kardeşine çevirmiş başını ve işte o zaman... O zaman ne? Kız kardeşinin sağ eli dikkatini çekmiş. Durmadan döşeye vuruyormuş. Tabii ilk başta pek tuhaf gelmemiş. Sinirden ya da istemeden yaptığını düşünmüş. Ama sonra yandaki yatak odasından gelen sesin ritmine uyduğunu fark etmiş. Camilla'nın yüzüne bakmış. Gözleri heyecandan parlıyormuş. En iğrenci de Camilla o an Zala'nın kendisine benziyormuş. İlk başta gözlerine inanamamış Lisbeth ama Camilla gülümsüyormuş. Aşağılayıcı bir gülümseme varmış dudaklarında. İşte o anda Lisbeth Camilla'nın yalnızca babasına yaranmaya çalışmadığını, onun gibi kudretli olmaya özendiğini anlamış. Babasının indirdiği darbeleri destekliyor, onu alkışlıyormuş.
Bu ne hastalıklı bir şey yahu?
Öyle, biliyor musun Lisbeth ne yapmış?
Ne yapmış?
Sükûnetini korumuş, Camilla'nın yanına oturmuş. Neredeyse şefkatle elini tutmuş. Tahminim Camilla neler olduğunu anlayamamıştır. Belki kardeşinin teselli ya da yakınlık aradığını düşünmüştür. Hani olup bitenler nedeniyle. Camilla'nın bluzunun kollarını sıvamış Lisbeth ve sonra...
Evet.
Tırnaklarını kızın bileklerine öylesine bir gömmüş ki neredeyse kemiğine dayanmış. Korkunç bir yara açmış. Bileğinden yatağa kan fışkırmış. Sonra çekip onu yere yuvarlamış Lisbeth. Dayaklar ve tecavüzler devam ederse onu ve babasını öldüreceğine yemin etmiş. Camilla'nın bileği sanki bir kaplan pençe atmış gibiymiş.
Tanrım!
Şimdi kızlar arasındaki nefreti hayal edebiliyorsundur sanırım. Hem Agneta hem de sosyal kurumlar çok kötü bir şeyler olmasından korkuyorlardı. Bu nedenle onları birbirlerinden ayırdılar. Hatta Camilla'ya geçici olarak başka bir yerde ev buldular. Bu bir çözüm değildi. Er ya da geç karşı karşıya geleceklerdi. Ama bildiğin gibi başka bir şeyler oldu. Agneta beyin sarsıntısı geçirdi. Zalachenko çıra gibi yandı. Lisbeth'i psikiyatri kliniğine kapattılar. Benim bildiğim o günden sonra kız kardeşler yalnızca bir kez karşılaştılar, yıllar sonra. Ayrıntılarını bilmiyorum ama güzel bir karşılaşma olmadığı kesin. Bugüne kadar Camilla'dan ses çıkmamıştı. Uppsala'da bir koruyucu aileye, Gulberg ailesinin yanına verilmişti. Eğer istersen telefon numaralarını bulabilirim. Camilla 18-19 yaşına geldiğinde pılını pırtısını toplayıp ülkeyi terk etmiş. O günden sonra bir daha haber alınamamış. Onunla karşılaştığını söylediğinde düşüp ölecek olma nedenim bu. İz sürme konusundaki bütün yeteneğine rağmen Lisbeth bile ona ulaşmayı başaramamıştı.
Denedi mi?
Oo, hem de nasıl. En son babasının ölümünden sonra miras dağıtılırken görmüştüm.
Bak bunları bilmiyordum.
Lisbeth şöyle ayaküstü anlattı. Tabii mirasın en küçük bir kısmını bile istemiyordu. Kan bulaşmış paralar onlar diyordu. Ama tuhaf bir şeyler hissetmişti. Happy topu 4 milyon değerinde bir şeydi. Gotseberga'da çiftlik, biraz değerli kağıt ve Nortalya'da yıkılmaya yüz tutmuş bir fabrika binası ile küçük bir kulübe. Az değildi ama
daha fazla olmalıydı.
Evet, Lisbeth de öyle düşündü. Kocaman bir suç imparatorluğunu kontrol eden biri için 4 milyon kahve parasıdır herhalde dedi.
Ve acaba aslan payını Camilla mı aldı diye düşündü.
Evet, sanırım bu konuyu araştırdı. Babasının geride bıraktığı paraların hayattayken yaptığı kötülükleri sürdürdüğünü düşünerek acı çekiyordu. Ama pek bir yere ulaşamadı.
Camilla kimliğini iyi saklamış demek ki.
Sanırım.
Sence babasının kirli işlerini Camilla mı üstlendi?
Kim bilir, belki de yepyeni bir iş kurmuştur.
Ne gibi?
Holger Palmgren gözlerini kapattı, konyağından büyük bir yudum aldı. Bunu bilemiyorum Mikael ama sen şu Franz Balder'den bahsettiğinde aklıma bir şey geldi. Lisbeth bilgisayarlar konusundaki maharetini nasıl edindi, bir fikrin var mı? Bu iş nasıl başladı?
Hayır, hiçbir fikrim yok.
O zaman onu anlatayım. Belki peşinde olduğun şeyin anahtarı budur.
İçeri giren Lisbeth, mutfak masasının başında sanki bedenine kramp girmiş gibi tuhaf bir tarzda oturan August'a bakarken bir şeyi fark etti. August kendi çocukluğunu hatırlatıyordu ona. Babasından intikam almak için çok erken olgunlaşmaya karar verdiği güne kadar Lundagatan'da kendini August gibi hissetmişti. Aldığı karar da durumunu daha fazla kolaylaştırmamıştı. Hiçbir çocuğun taşımaması gereken bir yüktü ama dürüst ve değerli bir hayat için gerekliydi. Zalachenko ya da Franz Balder'in katili gibi pislikler cezasız kalmamalıydı. Bu türden bir kötülük asla elini kolunu sallayarak dolaşmamalıydı. Bunları düşünerek August'un yanına gitti. Törensi bir ifadeyle çok önemli bir emir verir gibi "Şimdi gidip yatıyorsun," dedi. "Uyandığında babanın katilinin resmini çizeceksin, tamam mı?" Çocuk başını salladı. Ayaklarını sürüyerek yatak odasına gitti. Lisbeth dizüstü bilgisayarının başına oturup Lasse Westman ve arkadaşları hakkında bilgi toplamaya başladı. "Zalachenko'nun bilgisayarlar hakkında bir şey bildiğini sanmıyorum," diye devam etti Holger Palmgren. "O başka bir kuşağın adamıydı. Ama kirli işleri o kadar büyümüştü ki kayıt tutabilmek için bilgisayara ihtiyacı vardı. Belki muhasebe işlerini suç ortaklarından gizlemek istiyordu. Bir gün Lundagatan'a bir IBM bilgisayarla gelip pencerenin yanındaki masaya koydu. Sanırım o güne kadar aileden hiç kimse bilgisayar görmemişti. Agneta'nın böyle şeylere verecek parası yoktu. Eğer biriniz bu bilgisayara dokunacak olurlarsa diri diri derisini yüzerim," diye uyardı Zalachenko. "Bilmiyorum, pedagojik açıdan bu iş böyle belki de yasaklamak bir şeyin cazibesini arttırıyor."
Yasak meyve.
Lisbeth sanırım 11 yaşındaydı. Camilla'nın sağ kolunu çizmeden babasına bıçakla ve yangın bombasıyla saldırmadan önceydi. Yani şimdi bizim bildiğimiz Lisbeth olmadan önce. O zamanlar yalnızca Zalachenko'yu nasıl zararsız hale getireceğini düşünmüyordu. Hayat karşısında yenikti de, konuşabileceği bir arkadaşı yoktu. Bu biraz Camilla'nın hakkında yaydığı iftiralar ve kimsenin ona yaklaşmaması için gösterdiği çabalardan, biraz da Lisbeth'in farklı bir insan olmasındandı. Kendisi fark etmiş miydi bilemiyorum ama inanılmaz yetenekli bir çocuk olduğunu ne öğretmenleri ne de çevresindekiler kesinlikle fark edebilmişti. Yalnızca bu yeteneği nedeniyle herkesten ayrılıyordu. Okul ona felaket sıkıcı geliyordu. Her şey çok açık ve basitti. Bir şeyi kavraması için şöyle bir bakması yetiyordu. Dersleri dinlemek yerine genellikle düş kuruyordu. Sanırım daha o zamanlar eğlenebileceği bir şeyler bulmuştu. Büyüklerin düzeyinde matematik kitapları falan, ama sıkıntısını dağıtmaya yetmiyorlardı. Okuduğu Marvel Comics dergileri gibi onun zeka düzeyinin çok altındaki şeylerin belki iyileştirici bir etkisi vardı.
Nasıl yani?
Aslında Lisbeth hakkında psikolojik tahliller yapmayı sevmiyorum. Eğer duysa benden nefret ederdi. Bu çizgi romanlarda çok kötü düşmanlara karşı savaşan süper kahramanlar var. Yasaların yerine geçiyor, intikam alarak adaleti kendi elleriyle yerine getiriyorlar. Belki yaşadığı o kötü günler için uygun şeylerdi. Belki bütün açıklıklarıyla bir şeyleri anlamasına yardımcı oluyorlardı.
Yani büyüyüp süper bir kahraman olması gerektiğini mi öğrendi?
Belki bir yerde öyle, kendi küçük dünyasında. Tabii o zamanlar Zalachenko'nun batıya sığınmış üst düzey bir Sovyet ajanı olduğunu, sırlarının ona İsveç toplumunda ayrıcalıklı bir yer kazandırdığını bilmiyordu. İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın içinde babasını korumak için ellerinden geleni yapan bir ekibin olduğunu da. Ama babasının bir çeşit dokunulmazlık zırhı olduğunu tıpkı Camilla gibi Lisbeth de anlamıştı. Bir gün evlerine gri takım elbiseli bir adam gelmiş, babalarının başının belaya girmemesi gerektiğini anlatmıştı. Zalachenko'yu polise ya da sosyal kurumlara şikayet etmenin hiçbir fayda getirmeyeceğini daha o zamandan idrak etmişti Lisbeth. Gri takım elbiseli bir adamın evi ziyaret etmesinden başka bir işe yaramayacaktı. Lisbeth işin aslını bilmiyordu. İstihbarat teşkilatları ve karartma faaliyetlerinden haberdar değildi. Ama ailenin ne kadar çaresiz olduğunu yüreğinin derinliklerinde hissediyor, tarifsiz bir acıyla kıvranıyordu.
Çaresizlik Mikael feci bir güce dönüşebilir. Yeterince büyüyene kadar kaçacak yerlere ihtiyacı vardı Lisbeth'in. Güç biriktirecek yerlere. Süper kahramanların dünyası böyle bir yerdi işte. Benim kuşağımdan çok insan bu tür şeyleri küçümseyecektir. Ama ben romanların resimli ya da resimsiz olsun insan hayatında çok önemli bir yer tutabileceklerini söyleyebilirim. Lisbeth'in dünyasında ne kadar önemli bir rol oynadığını anlayabilirim. Janet Van Dyne denilen genç bir kahramana özel bir ilgi gösterdiğini biliyorum Lisbeth'in.
Janet Van Dyne?
Evet, genç bir kız, babası zengin bir bilim adamı, öldürülüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir uzaylı tarafından. Janet Van Dyne babasının intikamını alabilmek için babasının meslektaşlarından birinin yardımıyla süper güçler edinir. Böcek kanatları olur. İstediği zaman büyüyüp küçülebilir. Daha bir sürü şey. Kısaca sağlam, sert bir kadın olur. Sarı siyah kıyafetler giyerek bir arıya benzer. Bu nedenle Wasp adını alır. Hiç kimsenin diz çökertemeyeceği bir kahraman olup çıkar.
Bak, bunları bilmiyordum. Demek imza sonradan geliyor.
Yalnızca imzası değil sanırım. Hani bunları çok iyi bildiğimden değil. Posası çıkmış fantomu Dragos'la karıştıran yaşlı bir adamım ben. Ama bir gün Wasp'ın resmini gördüğümde jeton düştü. Lisbeth'e çok benziyordu. Az çok şimdi de öyle. Bence tarzının bir kısmını ondan almış. Tabii fazla abartmak istemem. Sonuçta hayali bir kahraman. Lisbeth de gerçeğin tam ortasında yaşıyor. Ama Lisbeth'in Janet Van Dyne'ın Wasp'a dönüşme süreciyle çok ilgilendiğini biliyorum. İçinde bir yerde kendisinin de böylesi radikal bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bir çocuktan, bir kurbandan çok iyi eğitilmiş bir ajana, merhametsiz bir adama karşı koyacak kadar güçlü birine. Gece gündüz bu düşünceyle meşguldü. Wasp geçiş sürecinde önemli bir örnek oldu Lisbeth için. Hayali bir ilham kaynağı. Camilla da keşfetti bunu. İnsanların zayıf yanlarının kokusunu alabilecek uğursuz bir yetenekle donatılmıştı bu kız. Dokunaşlarıyla insanların en duyarlı noktalarını buluyor, en uygun anda harekete geçiyordu. Bu nedenle her yöntemi kullanarak Wasp'ı küçük düşürmeye çalıştı. Hatta daha fazlasını yaptı. Çizgi romanda Wasp'ın düşmanları kim araştırdı ve kendisine onların adını vermeye başladı. Thanos ve daha kim varsa.
Thanos mu dedin, dedi Mikael, bir anda dikkat kesilmişti.
Sanırım adı buydu, bir erkek karakter. Kadın kılığında gelen ölümün kendisine aşık olmuş bir yok edici. Bu nedenle kadına ne kadar değerli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ya da buna benzer bir şey. Camilla Lisbeth'i provoke etmek için onun tarafını tuttu. Hatta kendi arkadaş grubuna The Spider Society adını verdi. Sisterhood of the Wasp'ın düşmanları.
Gerçek mi şimdi bunlar, dedi Mikael düşünceli bir ifadeyle.
Kulağa çok çocuksu geliyor ama maalesef o kadar masum değil. Kız kardeşler arasında düşmanlık daha o günlerden öylesine büyüktü ki aldıkları isimler korkunç anlamlar yüklüydü. Bir savaş vardı aralarında. Sen de biliyorsundur işte, semboller şişirilir, ölümcül bir anlam kazanırlar.
Hala bir anlamları var mıdır?
İsimlerin mi demek istiyorsun?
Evet, sanırım. Mikael ne kastettiğini bilmiyordu aslında. Yalnızca önemli bir ipucu yakaladığına dair belirsiz bir hisse kapılmıştı.
Bilemiyorum, diye devam etti Holger Palmgren. Onlar artık birer yetişkin. Ama hayatlarının o dönemde belirlenip değiştiğini unutmamak gerekir. Kim bilir, şimdi öldürücü anlam kazanmış bir takım küçük ayrıntılar da vardı belki. Annesini kaybedip çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatılan tek kişi Lisbeth değildi. Camilla'nın da varlığı parçalanmıştı. Evini kaybetti, hayranlık duyduğu babası yandı. Lisbeth'in alevlerle saldırdığı Zalachenko tam iyileşemedi, biliyorsun. Camilla her şeyin merkezinde kendisinin olduğu bir çevreden koparılıp uzakta bir bakım evine yerleştirildi. Bu içini çok acıtmış olmalı. Bu nedenle Lisbeth'ten iliklerine kadar nefret ettiğinden eminim.
Kuşkusuz öyle, dedi Mikael.
Holger Palmgren konyağından bir yudum daha aldı. Dediğim gibi hayatlarının bu dönemini hafife almamak gerekir. Kız kardeşler her cephede savaşa tutuştular. Her ikisi de bunun kesin bir hesaplaşmayla sonuçlanacağını biliyordu. Sanırım buna hazırlandılar.
Değişik tarzlarda.
Öyle, Lisbeth keskin zekalıydı. Kafasında şeytani plan ve stratejiler vardı hep. Ama yalnızdı. Camilla bildik anlamda zeki biri değildi. Hiç okul sevdalısı olmadı. Soyut düşünmeyi beceremiyordu. Ama iyi bir dalavereciydi. İnsanların gözlerini bağlayıp faydalanma konusunda eline kimse su dökemezdi. Bu nedenle hiç yalnız kalmadı. Her zaman hizmetine koşacak birilerini buldu. Lisbeth'in kendisi için tehlikeli olabilecek bir alanda çok becerikli olduğunu fark etti. Bu alanda onunla rekabet etmeye kalkmadı. Peki ne yaptı? Bu işleri iyi bilen, beceri sahibi birini, daha doğrusu birilerini aradı. Onlar aracılığıyla katıldı savaşa. Elinin altında birileri vardı hep, onun için her şeyi yapacak arkadaşları. Özür dilerim, biraz konuyu dağıttım. Şu Zalachenko'nun getirdiği bilgisayar ne oldu? Lisbeth'in her türlü destekten yoksun olduğunu söylemiştim. Üstelik uyku sorunu vardı. Geceleri annesini düşünüyordu. Dayak ve tecavüzlerden perişan haldeydi. Yine de doktora gitmiyordu. Herhalde utandığındandı. Periyodik olarak ağır depresyonlar geçiriyordu. Ne işe gidebiliyor ne de çocuklarına bakabiliyordu. Camilla gittikçe daha fazla hor görüyordu annesini. Annem zayıf diyordu. Onun dünyasında zayıflıktan daha kötü bir şey yoktu. Ama Lisbeth? Evet. Sevdiği bir insan vardı karşısında. Sevdiği tek insan. Korkunç haksızlıklara şahit oluyordu. Geceler boyunca bunları düşünüp uykusuz kalıyordu. Tamam, o bir çocuktu ama annesini dayaktan ölmekten kurtarabilecek dünyadaki tek kişinin kendisi olduğuna gittikçe daha çok inanıyordu. Belki başka şeyler de düşünüyordu. Bir gece ayağa kalktı. Tabii Camilla'yı uyandırmamak için dikkatle kalktı. Belki okuyacak bir şeyler alacaktı. Belki kendi düşüncelerine dayanamamıştı. Bunun bir önemi yok. Önemli olan Lunda Gatan'a bakan pencerenin kenarındaki bilgisayara gözünün takılmasıydı. O zamanlar bir bilgisayarın nasıl çalıştırıldığını bile bilmiyordu. Karıştırır öğrenirdi, bedenine ateş bastı. Bilgisayar fısıldamış gibi geldi ona. Sırlarımı keşfet. Elbette fazla ilerleyemedi. İlk başta şifre gerekiyordu. Defalarca denedi. Babasına Zala deniliyordu. Zala 666 yazdı. Benzer kombinasyonları denedi. Mümkün olan her şeyi ama çare etmedi. 2-3 gece geçti. Okul sırasında ya da öğleden sonra evde uyuyordu. Bir gece babasının mutfakta küçük bir kağıda yazdıklarını hatırladı. Almancaydı. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. O zamanlar bir anlamı yoktu Lisbeth için. Ama şimdi babası için önemli olduğunu anlamıştı. Bunu denedi, yine sonuç alamadı. Çok fazla harf vardı. En sonunda sözün sahibinin adını yazdı. Nietzsche. Bilgisayarın kapıları açıldı. Yepyeni gizli bir dünya serildi önüne. Daha sonra bu an için hayatımı değiştiren an diyecekti. Önüne konulan bariyeri aşmış, büyümüştü. Gizli kalsın denileni araştıracaktı. Ama evet, hiçbir şey anlayamadı. Çünkü her şey Rusçaydı. Bir takım formüller ve bazı rakamlar. Sanırım Zalachenko'nun karanlık işlerinin muhasebesiydi. Lisbeth bunun ne kadarını o zaman, ne kadarını sonra araştırıp öğrendi bilemiyorum. Ama Zalachenko'nun yalnızca annesine değil, bir sürü insana eziyet ettiğini anlayabilmişti. Başka kadınların da hayatlarını mahvetmişti Zalachenko. Tabii Lisbeth korkunç bir öfkeye kapıldı. Bu öfke bugün bildiğimiz Lisbeth'i yarattı. Kadınlardan nefret eden erkeklerden, nefret eden kadın. Aynen öyle, onu güçlendirdi de. Artık bir geri dönüşüm olmadığını anladı, babasını durdurmalıydı. Okuldakiler dahil ulaşabildiği her bilgisayarla araştırmaya devam etti. Gizlice öğretmenler odasına daldı, bazı günler hiç olmayan arkadaşlarının evlerinde geceleyeceğini söyleyip gizlice okulda kaldı. Bilgisayarların başında oturup sabahlara kadar çalıştı. Hacklemeyi, program yazmayı öğrenmeye başladı. Enstrümanını bulmuş harika bir çocuk gibiydi, büyülenmişti, sanki bunun için doğmuştu. Dijital dünyada tanıştığı kişiler onunla ilgilenmeye başladı. Tıpkı eski kuşakların teşvik etmek ya da aşağılamak için yeni yeteneklerin üzerlerine atlamaları gibi. Çok dirençle karşılaştı. Bir sürü küfür yedi. Alışılmışın dışında şeyler yapması, yepyeni yöntemler kullanması bir sürü insanı rahatsız ediyordu. Ama hayranları da çıktı ortaya, arkadaşlar edindi. Plagio bunlardan biriydi. İlk gerçek arkadaşlarını bilgisayar aracılığıyla edindi. En önemlisi de kendini ilk defa özgür hissetti. Siber alemde uçuyordu tıpkı Wasp gibi. Hiçbir şeye bağlı değildi.
Lisbeth'in kendini ne kadar geliştirdiğini anladı mı Camilla?
En azından hissetti, bilemiyorum. Bu konuda fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama bazen Camilla'nın Lisbeth'in karanlık tarafı negatif olduğunu düşünüyorum.
The Bad Twin.
Dipnot kötü ikiz İngilizce. Biraz öyle. İnsanlara kötü demekten hoşlanmam. Özellikle de genç kadınlara. Camilla üzerine çok düşündüm ama daha fazla araştırmaya hiç tahammül edemedim. En azından derin araştırmaya. Eğer sen bu konuyu deşmek istiyorsan Camilla'nın koruyucu annesi Margareta Dahlgren'le konuş. Kadın şimdi Stockholm'da oturuyor sanırım. Dul. Çok trajik olaylar yaşadı.
Ne açıdan?
Bu da çok ilginç. Kadının kocası Kiel Eriksson da bilgisayar programcısıydı. Camilla evden ayrılmadan kısa bir süre önce kendini asarak intihar etti. Bir yıl sonra da evin 19 yaşındaki kızı Finlandiya'ya giden gemiden denize atlayarak intihar etti. Yani bu sonuca varıldı. Kızın bir takım kişilik problemleri vardı. Çok şişko, çok çirkin olduğunu düşünüyordu. Ama Margareta intihar işine hiç inanmadı. Hatta bir ara özel dedektif bile tuttu. Kafayı Camilla'ya takmıştı. Dürüst olmak gerekirse bu kadına pek dayanamadım. Biraz utandığım bir şey. Sen şu Zalachenko haberini yaptıktan sonra benimle iletişime geçti. Biliyorsun o zamanlar hastaneden yeni çıkmıştım. Sinirlerim yıpranmıştı ve bedenim güçsüzdü. Margareta başımın etini yedi, saplantılıydı. Daha telefonun ekranında numarasını görünce yoruluyordum. Ondan kaçmak için elimden geleni yaptım. Ama şimdi düşündükçe onu daha çok anlıyorum. Sanırım seninle konuşmak onu mutlu eder Mikael.
Onu nasıl bulurum?
Bir bakayım, adresi vardı herhalde. Lisbeth'le çocuk güvende diyorsun, öyle mi?
Öyle dedi. Umarım diye düşündü Mikael bir yandan. Ayağa kalktı ve Holger'i kucakladı.
Dışarı çıktığında fırtına karşıladı onu. Kabanına iyice sarındı. Camilla ile Lisbeth'i düşündü. Bir nedenle Andrei Zander geldi aklına. Onu arayıp şu kaybolan sanat simsarı işini ne yaptığını sormak istedi. Andrei cevap vermedi.
31. ayrımın sonu. Sayfa 388.